Evet, bugün size Yeşu'dan paylaşmak istiyorum. Yeşu kitabını biliyorsunuz nerede olduğunu. Eski antlaşma da nereden sonra geliyor Yeşu? Yasanın tekrarı ya da tekvin dediğimiz kitaptan, Musa'nın 5. kitabından sonraki kitap Yeşu kitabı geliyor. Orada bize aslında şunu göstermiş oluyor ki Musa'nın işi orada bitmiş, Yeşu devreye giriyor. Musa'nın yerine getirme istediği o sorumluluğu kim yükleniyor? Yeşu yükleniyor. Tanrı Yeşu'ya bir sorumluluk veriyor ve o sorumluluğu gerçekten Rab'be bağlı bir şekilde ona sadık kalaraktan aldığı yükü, sorumluluğu başarılı bir şekilde özenle yerine getiriyor. Biliyorsunuz çıkış kitabına baktığımız zaman çıkış kitabı bize neyi açıklar? Çıkış kitabı bize neyi açıklar sevgili kardeşler? İsrail ulusunun kurtuluşunu bize açıklıyor çıkış kitabı. İsrail ulusunun kurtuluşunu nasıl tamamladığını. Evet, Mısır'ın köleliğinden kurtulup o vaat edilen ülkeye girişlerini bize net bir şekilde açıklayan bir kitap. Kurtuluşu anlatıyor diğer bir deyişle. Ama biz Yeşu kitabına baktığımız zaman orada biz neyi görüyoruz? Orada vaat edilen ülkeye girerken elde edilen kurtuluş. Yani orada yaşanan kurtuluşu bize açıklıyor Yeşu kitabı. Yani bir şekilde Tanrı'nın vaat edilen ülkeye Yeşu aracılığıyla nasıl girdiği bize net bir şekilde anlatılıyor. Şimdi Yeşu kimdi? Yeşu Rab'bin çocuğuydu öncelikle. Yeşu iyi bir imamlıydı. Yeşu iyi bir önderdi. Yeşu iyi bir komutandı. Sevgili kardeşler.
Aynı zamanda İsa Mesih'in geleceğini bildiriyor. 700 yıl önce yaşamış.
Ya o biraz o biraz değişik. Evet. O Yeşaya ile karıştırıyorsun herhalde. Evet. Yani o çölde yaşadıkları o 40 yıl boyunca dile kolay, 40 yıl boyunca kendisini gerçek anlamda kanıtlamış, Rabbin önünde kendini ispatlamış, diğer kardeşlerin önünde de kendini kanıtlamış bir önderdi. Ve kendisi biliyor musunuz nasıl dünyaya geldi? Mısır'da köle olarak dünyaya geldi Yeşu. Ama dediğim gibi buna karşın yine de başarılı bir komutandı hamdolsun. Ama Yeşu'yu başarılı yapan neydi? Onun sahip olduğu üstün yetenekler mi? Yani Yeşu'dan kaynaklanan bir takım özelliklerden dolayı mı Yeşu iyi bir komutandı? Hayır, bravo. İmanından dolayı. Yeşu'nun en büyük özelliği neydi biliyor musunuz? İmanın gereklerini harfiyen yerine getirmeye özen gösteren, gayret eden, onun için çırpınan, bir tavuk gibi çırpınan bir kişiydi. Rabbin ruhsal gerçeklerini, öğrendiklerini hayata sokmaya çalışan iyi bir önder. Biliyor musunuz kaç yaşındaydı Yeşu? Yani değil, öldüğünde değil. Mısır'ın köleliğinden çıkarlarken Yeşu kaç yaşındaydı? 40 yaşındaydı, 40. 40 yaşındaydı. Ve çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Musa öldükten sonra Yeşu sorumluluğu aldığında kaç yaşındaydı? 80 yaşındaydı. Dikkat edin. Şimdi bunu ben niye öne çıkartıyorum? 25-30 yaşlarında hani diyoruz ya pırıl pırıl dinamik bir genç değildi. 80 yaşında, benim babam 87 yaşında, görüyorum artık iyice yamuldu. Babam bastonla gidiyor. Musa, Thomas kardeşi gördüm. Thomas kardeş çok emek vermiş bir kardeşti. Kutsal kitabın tercüme işinde o kardeşi de gördüm. O da babamdan bir yaş küçük, o da 86 yaşında. O da öyle yamulmuş vaziyette. Bilmiyorum Musa yamuk muydu? Eğilmiş miydi bilmiyorum. Ama 80 yaşında olan bir kişinin 30 yaşında bir genç olduğunu, onun gücüyle orantı, onunla karşılaştırmamız mümkün değil. Onun için Yeşu gerçekten buna rağmen fiziken uygun olmamasına karşın bizim gözümüzde Yeşu istekliydi. Rabbin verdiği sorumluluğu, daha doğrusu Musa'nın onu verdiği sorumluluğu yerine getirmek için istekliydi ve gayretliydi. O zaman Sami'nin sorduğu soruyu soralım. Öldüğünde kaç yaşındaydı? Evet. ...110 yaşındaydı. Öldüğünde de... ...110 yaşındaydı... ...sevgili kardeşler. Şimdi baktığımız zaman... ...Yeşu'ya... ...Musa'nın... ...sağ koluydu. Öyle diyebiliriz. Musa'nın sağ kolu. Ve... ...çağrıldığı göreve... ...aslında direkt Tanrı'dan almadı... ...çok daha önceden. Çünkü baktığımız zaman... ...çıkış kitabını okuduğumuz zaman... ...orada görüyoruz... Örneğin Yeşaya direkt aldı. Ya da Musa Tanrı çala aracılığıyla yan çalıda ona konuştu direkt olaraktan. Yeremia'ya bakıyoruz. Tanrı'dan direkt olaraktan şey aldı. Ama Yeşu'ya baktığımız zaman çıkış kitabında görüyoruz ki Musa aslında onu atadı. Onu kutsadı. Onun için dua ettiğini görüyoruz. Yani bir şekilde Musa'nın atamasıyla sorumluluk gerçekleşmişti. Ve burada şunu ifade etmek istiyorum. Burada biliyorsunuz vaat edilen topraklar denirken o vaat edilen toprakları cennet olaraktan görmememiz gerekiyor. Sadece bereketlere sahip olabileceğimiz bir alan olaraktan görelim. Yani simgesel anlamda bereketlere, Tanrı'nın bereketlerini alacağımız, güveneceğimiz yer olaraktan görelim. Vaat edilen ülkeyi. Çünkü neden? Bugün o vaat edilen ülke, biliyorsunuz Güneydoğu Anadolu'nun o işte İsrail'in, Filistin'in bulunduğu o topraklar bugün savaş alanı değil mi? Yani cennet savaşların yapıldığı bir yer değil sevgili kardeşler. Esenliğin, huzurun olduğu bir yer. Onun için vaat edilen topraklar imanlının her çeşit göksel bereketlerle bereketleneceğini bize anlatıyor. Ancak bu da nasıl mümkün oluyor sevgili kardeşler? Kutsal ruh aracılığıyla sahip olmak mümkün oluyor. Bunun da yolu imanlının geçen haftaları, önceki haftalarda söylediğimiz gibi kutsal ruhun yönetiminde adımlarımızı atarak ancak mümkün. Bu bereketleri doya doya içinde yaşadığımız bu ülkede eğer görmek istiyorsak, yaşamak istiyorsak. Evet. Yeşu kitabını, ben bunu daha önce de söylemiştim size. Aslında Yeşu kitabını bir harita olaraktan görmek mümkün. Bir harita olaraktan görmek mümkün. Çünkü harita nedir? Harita bize gideceğimiz yönü gösterir. Ya da gideceğimiz noktayı bize açıklar, gösterir sevgili kardeşler. Onun için bir Mesih bağlısı da Tanrı'yla birlikte yürümeye karar vermiş bir Mesih bağlısı da Tanrı'nın kendisine vermek istediği bereketlere nasıl sahip olacağını bu harita aracılığıyla görüyoruz. Tanrı'nın vereceği o bereketlere ben nasıl sahip olacağım? Okuyun Yeşil kitabını, çalışın Yeşil kitabına. Ben size garanti veriyorum, orada keşfedeceksiniz. Rabbin bereketlerine nasıl sahip olunur? O Yeşil kitabı bize önümüzde bir harita gibi durduğunu size ifade etmek isterim sevgili kardeşler. Onun için fazla uzatmadan belki Yeşu 1. bölümün ilk 9 ayetini size okuyacağım. İstersen gel sen oku, ben de bir soluklanmış olurum.
Rabbin Yeşua'ya buyruğu. Rab, kulu Musa'nın ölümünden sonra onun yardımcısı Nun oğlu Yeşua'ya şöyle seslendi. Kulum Musa öldü. Şimdi kalk, bütün halkla birlikte Şeria ırmağını geç. Size İsrail halkına vereceğim ülkeye girin. Musa'ya söylediğim gibi ayak basacağınız her yeri size veriyorum. Sınırlarınız çölden Lübnan'a, Büyük Fırat ırmağından bütün Hitit ülkesi dahil batıdaki Akdeniz'e kadar uzanacak. Yaşamın boyunca hiç kimse sana karşı koyamayacak. Nasıl Musa ile birlikte oldumsa seninle de birlikte olacağım. Seni terk etmeyeceğim. Seni yüzüstü bırakmayacağım. Güçlü ve yürekli ol. Çünkü halkı atalarına vereceğime ant içtiğim ülkeyi miras almaya sen götüreceksin. Yeter ki güçlü ve yürekli ol. Kulu Musa'nın sana buyurduğu kutsal yasanın tümünü yerine getirmeye dikkat et. Gittiğin her yerde başarılı olmak için bu yasadan ayrılma. Sağa sola sapma. Yasa kitabında yazılanları dilinden düşürme. Tümünü özenle yerine getirmek için gece gündüz onu düşün. O zaman başarılı olacak ve amacına ulaşacaksın. Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak.
Amin. Herhalde hepimizi içine alıyor değil mi bu? Ne kadar yüreklendirici bir parça sevgili kardeşler. Korkma, yürekli ol, yılgınlığa düşme. Yürüyeceğin her yerde Tanrı'nın Rab, Allah'ın Rab seninle birlikte olacaktır. Şimdi okuduk burada bu parçayı, 9 ayetlik parçayı. Ve bu parçayı okurken Yeşu kitabının nasıl başladığını görüyoruz. Bir patlamayla başlıyor. Bir patlama oluyor. Nedir bu patlama? İkinci ayette görüyoruz. Patlama patlamayı ikinci ayette görüyoruz. Diyor ki kulum Musa öldü. Nokta. Şimdi kalk bütün halkla birlikte Şeria ırmağını geç. Şimdi düşünün yeni bir yöne doğru adım atmanın ya da yeni bir işe, yeni bir sorumluluk alanına adım atmanın bir yolu. Öyle değil mi? Hiç beklemediğiniz bir anda, hiç beklemedikleri bir anda Musa ölüyor ve bir anda Musa kendisini, Yeşu kendisini Musa'nın yerine getirmesi gereken sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini tam olaraktan orada ne yapıyor? Algılıyor. Kalk ve Şeria ırmağına geç. Şimdi bizler de zaman zaman hiç beklemediğimiz bir takım sorumluluklarla karşı karşıya geliyoruz. Örneğin hangimiz bugüne kadar düşündü? Biz kilise olaraktan kitap masası yapacağız. Kim düşündü bunu? Her zaman Ziegen'den bir kardeş geldi. Arabasıyla, kitapçıklarıyla, broşürüyle, her şeyiyle kurdular. Biz de gittik, onların yanına takıldık. Ya da ben yıllardır yapıyorum Stuttgart'ta, Königstrasse'de. Ama hiçbir zaman biz yani ufak ufak böyle Sami olsun, Enver olsun, böyle biz aramızda dua akşamları yaptığımızda konuşuyorduk. Yani bir şekilde bizler de bu sorumluluğu yüklenmemiz lazım diye. Ama bir anda böyle patır patır küt diye ortaya çıktı kitap masası. Belki birçoğumuz içimizden dedik ya nereden çıktı bu kitap masası şimdi? Nereden çıktı bu kitap masası diye belki kendimize içimizden sormuş olabiliriz sevgili kardeşler. Ama bu kitap masası bizlerde nasıl ki bir şok yarattıysa, ben eminim ki Musa'nın aldığı sorumluluk da, Musa o sorumluluğu aldığında da onda da çok büyük bir şok etkisi yaptı diye düşünüyorum sevgili kardeşler. Burada öncelikle öne çıkamam gereken nokta şu sevgili kardeşler. Eğer yeni bir işe başlangıç yapmak istiyorsak eğer, daha önce yaşamış olduğumuz her şeyi geride bırakmak zorundayız. Yani bir şekilde geçmişe gömmek zorundayız. Geçmiş önemli mi? Tabii ki önemli. Ama bizler hiçbir zaman geçmişe bakarak, geçmişte ya şöyle oldu, böyle oldu, ne kadar da güzeldi, ne kadar da iyiydi diyerekten oradan aldığımız bir takım şeylerle sonraki hayatımızı devam ettirmemiz mümkün değil. Geçmişte yaralanacağız. Geçmişten yaralanacağız. Ama kesinlikle değerli kardeşler, geçmişi geçmişe gömmek zorundayız. Yani şöyle söylüyorum, geçmişin önünde kalarak hareket etmeliyiz. Anlaşıldı mı? Geçmişin, yani geçmiş arkada, sen önde. Geçmiş önde, sen onun arkasında olmayacaksın. Geçmişe bakaraktan yürünmez. Geçmiş arkada olacak, sen geçmişin önünde olacaksın. Hedefe bakaraktan, sadık bir şekilde, Yeşu'nun yaptığı gibi, ondan önce Musa'nın yaptığı gibi, yürüyüşlerini devam ettireceksin. Değerli kardeşler, artık Musa varken o yaşadıkları o harika bereketleri, o yaşadıkları o güzel olayları Yeşu geçmişe gömmesi gerekiyordu değerli kardeşler. Hiçbir zaman Yeşu şunu düşünmedi. Ya biz Musa varken ne kadar harika bereketler yaşadık. Ya o varken ne kadar daha güzeldi. Ya o varken daha iyiydik, daha güçlüydük. Böyle bir şey hiç okumuyoruz kutsal kitapta. Yeşu hiçbir zaman geçmişe bakıp geçmişe takılıp kalmadı. Geçmişi geçmişe gömdü. Artık yepyeni bir emir almıştı Yeşu. Şimdi kalk. Şimdi kalk ve yürü. Artık Yeşu ve onu izleyen halk artık göçebelikten kurtulup kendi ülkelerinde olacaklardı. Artık kendi ektiklerini yiyeceklerdi. Kendileri ekeceklerdi ve kendileri yiyeceklerdi. Niye bunu söylüyorum? Çünkü o 40 yıllık o çöl hayatında, başka bir ülke içerisinde o çöl hayatında kendileri ekip de yiyip içmediler. Kutsal kitapta biz bunu çok güzel bir şekilde okuyoruz. Sayılar 11. bölümde 9. ayette diyor ki, gece ordugaha çiğ düşerken manda birlikte düşerdi. Bir çeşit gıda. Onların ihtiyacı olduğu anda Tanrı tarafından o çiğ aracılığıyla onlara düşerdi. Tanrı'dan geliyordu ve Tanrı onları besliyordu. Birebir bir şekilde değerli kardeşler. Çok ilginç. 40 yıl boyunca ekmek elden su gölden. Sıkıntılar vardı tabii ki çöl hayatında. Ama ne yiyeceğiz diye düşünmeleri gerekmiyordu. Tanrı onları 40 yıl boyunca ne ile besledi? Man ile, özel bir gıdayla onları besledi. Ama şimdi gidecekleri ülkede, o vaat edilen ülkede kendileri ekmeleri gerekiyordu. Ve kendi ektiklerini yemeleri gerekiyordu. Çünkü artık kölelik dönemlerini gerilerde bırakarak bal ve süt akan diyarda özgürlüğünün tadını çıkarmaları gerekiyordu. Musa ölmüştü artık ama Tanrı'nın amacı çok daha heyecan vericiydi. Ben burada zaman zaman dile getirdim. Bu uyanış da John Wesley öldüğünde, İngiltere'de bu uyanışı gerçekleştiren bir iman adamıydı, bir önderdi. O öldüğü zaman birilerine herhalde vaatte bulunmuş. Demiş ki, ben öldüğüm zaman mezarıma şu yazıyı yazacaksınız. Yüce olan Rab Tanrı işçilerini toprağa verir. Recep de bugün ölebilir. Recep de bu yeryüzünü, sizi, sevdiklerini terk edip gidebilir. Ama diyor ki, işi devam eder. Yani Rabbin işçisi ölür, Rabbin hizmetçisi ölür ama işi devam eder. Kiminle? Musa öldü, iş devam etmedi mi? Yeşu devam etti. Biliyor musunuz ben bunu neye benzetiyorum? Hani yarışlar oluyor, koşu. Koşuda bir de bayrak yarışı vardır. Biliyor musunuz bayrak yarışı? Evet, 4x4, evet. Bayrak yarışı vardır. Bayrak yarışında koşan hedefe geldiğinde bırakır bayrağı, öbürü alır o bayrağı, devam eder. O bırakır, öbürü alır, devam eder. Yani bir şekilde öbürü pili biter, tükenir ama diğeri alıp hedefe doğru koşmayı sürdürür. Aslında bizim verdiğimiz bu hizmet de bir bayrak yarışı olarak düşünün. Gerçekten. Çünkü bizler bazen, ben mesela bunu görüyorum, tamam, bazen planlıyorlar Kerstin'le Ercan. Ama görüyorum ki bakın, belki oradan vermeyeyim örnek. Geçen hafta biz de yoktuk, değil mi? Eşimle beraber yoktuk. Kristin'in işini kim yaptı? Sen yaptın değil mi Özlem? Sen yaptın. Bak şimdi ne oldu? Bayrağı Özlem aldı. Ona kimse birisi bir şey söyledi mi? Haber verdik mi? Bak haftaya Kristin olmayacak, sen yapacaksın Özlem diye. Yok. Biz onun için hazır olmamız lazım. Her an hasta olabilirsin, 3 hafta gelemeyebilirsin. Sami aynı şekilde, aynı anda hasta olduk mu? Sizler alacaksınız bayrağı, yüklenip devam edeceksiniz. Kerstin olmadığı zaman, Ercan olmadığı zaman sizler bir şeyler yapmalısınız. Hazır olmanız gerekiyor. Hazırlayın kendinizi. Gelecekte güzel günler beklemiyor bizi değerli kardeşler. Çok daha zor günler bekliyor. Onun için Rab diyor ki söz aracıyla, ayık ve uyanık olun. Ayık ve uyanık olun. Evet. Onun için geriye bakıp ah şöyle olsaydı, böyle olsaydı demelerine gerek yoktu. Musa ölmüştü ama Tanrı'nın istemi Yeşu aracılığıyla devam edecekti. Belki sizler de geçmiş yıllarda yaşadıkların ilerlemene ya da ileriye doğru yürümene engel oluyor olabilir. Belki geçmişte çok yanlış adımlar atmış olabilirsin ya da birileri tarafından çok hayal kırıklığına uğratılmış olabilirsin sevgili kardeşim. Bence Yeşu'ya ulaşan hareket emrini dinleme zamanı. Bugün o hareket emrini dinleme zamanı. Ben diyorum ki bugün bu pazar bizim kilisenin uyanışı olsun ha. Uyanışı olsun ha. Nasıl bir uyanış olsun? Diyor ki kalk ve yürü. Kalkalım ve yürüyelim. Amin deyin ya. Hazır mıyız? Kalkalım ve yürüyelim. Birimiz hepimiz. Hepimiz birimiz için. Bakın kardeşler, hep bunu söylüyorum. Bildiğiniz için yine söyleyeceğim. Bana sevinç veriyor çünkü. 12 kişi dünyanın gidişatını değiştirdiler. 12 kişi. İsa'nın 12 öğrencisi. Bizim onlardan ne kadar yanımız var? Onların çoğu da balıkçıydı. Sıradan insanlar. Bir de bazen bizler yani aldığımız eğitimle övünüyoruz bazen insan olarak da. Balıkçıydılar. Tanrı balıkçılarla ne büyük işler yaptı. Rab eylemle bir şeyler yapmak istiyor. Rab hatunla hastadır. Ama hamdolsun ki şunu söylemeye ben cesaretle söylüyorum. Hamdolsun ki o hastalıkla nasıl yaşaması gerektiğini iyi öğrendi. Kendisi mi öğrendi? Hayır. Zorluklardan geçerekten Rab ona onu öğretti. Değerli kardeşler. Rab bizi değiştiriyor. Değişmeye hazır mıyız? Değişirken acı veriyor Rab bize bazen. Çünkü bazı şeylerimizden kurtulmak kolay değil. Sırılıp atmak kolay değil. Ama Rab bazen bunu yapıyor acı da olsa. Ama bizim yararımız için. Bizim gelişmemiz, daha sağlıklı olabilmemiz için. Kalk ve yürü. Üstlenmiş olduğun sorumluluğu canla başla yerine getirmeye gayret et. Ne görüyorsan sorumluluk olarak da. Neyi kendine uygun görüyorsan. Kalk, harekete geç. Bekleme, bir başkası kalksın, harekete geçsin, o işe el atsın. Ben bir keresinde örnek vermiştim. Bu örneği yine tekrar vermek istiyorum. Hani geçmişi geçmişe gömmek açısından. Çocukluğumuzda bizim bahçede böyle bu odadan birazcık büyük bir bahçemiz vardı. İki tane ağacımız vardı orada. Bir tanesi erik ağacı, bir de incir ağacı. Biz bardacık diyoruz. Ege bölgesinde. Ve o erik ağacı çok güzel erik veriyordu. Böyle elma kadar olmasa da elmadan birazcık küçük, siyah ve mis gibi kokan erik ağacıydı. Ve o erik ağacı herhalde yaşlanmış olduğundan dolayı bir gün kuvvetli esen rüzgara dayanamadı ve kökten aşağıya yattı. Ve tabii ki aşağı yatınca o kadar kolay olmadı onu kabullenmek. Çok üzüldük. Çünkü gerçekten o ağacın altında benim çok güzel anılarım vardı. Ben burada size hepsini anlatmak istemiyorum. Ama o ağacın altında ben çok güzel günler yaşadım. O ağacın altında, o ağacın meyvelerini yerken ne güzel hayallere daldım. Ne kadar güzel şeyler yaşadım orada. O kadar onu ballandıra ballandıra size anlatabilirim. Ama ağaç yere yattığında hemen yan komşumuz vardı bizim. Böyle yan hemen bitişik komşumuz. Hemen babam o ağaçla uğraşırken komşu sordu. Ali Bey dedi, ağaçta sen şimdi ne yapacaksın? Babam çok rahat bir şekilde ne yapacağım dedi Nebahat Hanım. Üzerindeki meyveleri alacağım. Arta kalanı keseceğim. Ocakta yakacağım dedi. Ne kadar güzel. Güzel bir ders var değil mi? Şimdi düşünün. Ah o ağaç ne kadar güzeldi. Ah orada kalsaydı. Ah o ağacın altında ben şunu şunu yaşamıştım. Onun altındaki o yaşadığım anıları düşünerekten, oraya takılaraktan ben bugün bu noktaya gelebilir miydim Allah aşkına? Mümkün değil. O ağacı yaşadıklarımla birlikte geçmişe gömdüm. Ama güzel şeyler aldım oradan. Ama geçmişe gömdüm. Artık geriye bakaraktan o ağacın altında yaşadıklarımı hiç aklıma bile getirmiyorum. Sevgili kardeşler. İkinci noktamız. İkinci noktamız şu. Her şeye karşın, her şeye rağmen Tanrı bizimle birlikte. Ne diyor Kutsal Söz? 9. ayeti okuyun. Sana güçlü ol, yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Bakın çok güzel sözler ha. Demek ki yılgınlığı ne getiriyor? Korku getiriyor. Korku yılgınlık getiriyor. Korkma, korkmazsan yılgınlık da yok. Yılma. Çünkü Tanrı'nın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olabilir demiyor. Olacaktır. Ya bunu Recep söylemiyor değerli kardeşler. Bunu Allah'ın sözü size söylüyor. Bu Yeşu'ya söyleniyor ama Yeşu aracılığıyla Tanrı bize söylüyor. Aynı vaadi bize de veriyor. Ona da geleceğim sonra. Bu vaat sadece eski antlaşmaya uygun bir vaat değildi. Bizim için de aynen geçerli. Korkma, yürekli ol, yılgınlığa düşme, yüreceğin her yerde Allah'ın Rab seninle olacaktır. Peki, çok basit bir soru. Nasıl güçlü ve yürekli olabiliriz? Bu ayete, bakın 9. ayete. Bu ayete bakaraktan bana yanıt vereceksiniz. Nasıl güçlü ve yürekli olabiliriz? Tanrı Rab'be bakarak, evet. Evet. Amin. Amin. Bak işte bu, bu çok güzel. Şimdi bak değerli kardeşler. Tanrın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacaktır. Eğer sen buna güven bağladıysan, eğer iman ediyorsan ki evet, Rab benimle birlikte olacaktır. Huzuru, esenliği yüreğinde var ise buna inanmışsan gerçekten ben size garanti veriyorum. Yılgınlığa düşmeyeceksin, korkmayacaksın. Çünkü neden? Onun seninle birlikte olması sana gereken teselliyi verecektir. Doğru mu? Bakın ayet içerisinde nasıl birbirini destekliyor. Eğer ben inanırsam ki Rab benimle birlikte, inanıyor musun sen? Emin misin? Gittiğin her yerde Rab seninle beraber. Kutsal ruhu aracılığıyla. Doğru mu? Ben şimdi şöyle düşünüyorum. Eğer Tanrı'nın ruhu benimle birlikteyse, ben niye korkayım? Ama biz korkuyoruz tabii ki yine. Ama şunu düşünelim. Korku hepimiz için geçerli mutlaka. Ama Tanrı'nın bizimle birlikte olduğunu düşünürsek eğer, o korkuyu arkaya atmak imkansız olmayacak. İkinci kısımda söylediği vaatten dolayı. Recep'in sizinle birlikte olmasının hiç faydası yok. Ama Rabbin sizinle birlikte olmasının çok büyük faydası var. Ben bir hiçim. Bak bunu çok güzel yazmışsınız. Küçük çoban Recep. Keşke oraya paspas çoban Recep deseydiniz. Ben bazen dua ederken büromda Rabbim senin altına paspas olmaya razıyım. Beni eğit. Böyle dua ettiğim çok oldu. Onun için o paspas sözünü kullanıyorum. İyi çoban Recep, asıl çoban İsa. Büyük çoban İsa. Eğer asıl çoban Recep olsaydı, büyük çoban Recep olsaydı hapı yuttunuz. Ayvayı yediniz. Ama hamdolsun. Hamdolsun ki Recep büyük çoban değil bu kilisede. Sizin gibi bir parça. Yüklenmiş bir sorumluluğu götürmeye çalışıyor. Sizlerin destekleriyle tabii ki. Ben kendimle bu noktaya gelmedim. Sizlerin destekleriyle değerli kardeşler. Evet. Rab bizimle birlikte sevgili kardeşler. Hamdolsun. Bu bizi teselli etsin. Peki o zaman şöyle diyelim. Bu çok büyük bir vaat. Doğru mu? Ama düşünelim ya, belki düşünebilirsiniz ki bu vaat sadece Yeşu'ya verildi. Ama ben kutsal kitaba baktığım zaman birazcık böyle araştırdım. Aslında kutsal kitapta birçok Tanrı adamına ve sonunda bizlere de benzer vaatler verilmiş. Yani bu Yeşu için geçerli değil. Musa için sadece geçerli değil. Bakın, açsın bir kardeş Yaratılış kitabını, Musa'nın ilk kitabını. 28. bölümü lütfen açsın. Evet, umarım doğru yazdım. 15. ayet. 28. bölümün 15. ayeti. Ne diyor? Oku bakalım 28. bölümün 15. ayeti ne diyor? Bak. Bak, bu sizi teselli etsin. Ne diyor? Verdiğim sözü yerine getirinceye kadar. Ne diyor yeni antlaşmada? Sizinle başlamış olan işi sona getireceğinden emin olun diyor kutsal söz, değil mi? Bak, Rab diyor ki emin ol ki verdiğim sözü yerine getirinceye kadar ben seninle birlikteyim. Petrus'u düşünün. Yine Petrus'tan veriyorum sevgili kardeşler. Dalgalar ne zaman dindi? Dalgalar ne zaman dindi? İsa ile Petrus kayığa bindikten sonra dalgalar dindi. Yani hedefe ulaştıktan sonra dalgalar bitti. Ama dalgalar içerisindeyken Petrus yalnız değildi. İsa onun yanındaydı. Demek ki bize verilen mesaj şu. Tanrı seninle başlatmış olduğu işi sonuna götürecektir. Sonuçlayacaktır. İnanıyor musun buna? İnanıyor musunuz buna? Tanrı bunu sonuçlayacağından emin misiniz? Evet, eminsiniz. Emin olun değerli kardeşler. Rab bu vaadi veriyor bize. Sonuna kadar sizinle birlikte olacak, o vaat yerine gelene kadar. Başka bir örnek. Gideon aklıma geldi. 6. bölümde, Hakim'de 6. bölümde paylaşmıştım Gensaim'de. Oraya bakın, 16. ayette aynı şeyi. Gideon korkuyor, kaygılanıyor, endişeleniyor. Diyor ki, korkma, seninle birlikte olacağım. Aynı sözü veriyor. Seninle birlikte olacağım. Şimdi İsrail halkı o Babil sürgünündeydiler. Babil sürgününden geri dönüp vaat edilen ülkeye girerlerken Tanrı onlara bir vaatte bulundu. Biliyor musunuz neydi bu vaat? O ayeti çok sık kullanırız biz. Teşvik olsun diye. Ben hatuna çok kullandım o ayeti. O hemen hatırlayacak şimdi. Sizler için de hatta birinizin vaftiz yaptıktan sonra bir hediye olarak verdiğim ayetlerden bir tanesiydi. O da güzel, tamam. Yeşaya 41. Açın lütfen Yeşaya 41. Yeşaya 41 ayet 10. Aç bakalım ne diyor. Yeşaya 41 ayet 10. Bak diyor ki bana, sana der ki oraya Recep'i koy, oraya Hatun'u koy, oraya Havva'yı koy, Sami'yi koy, Kerstin'i koy, isim koyun oraya. Rab diyor ki Recep, ben sana destek olacağım. Ya bundan daha güzel bir şey olabilir mi ya? Değerli kardeşler, biz var ya neden yerlerde sürünüyoruz biliyor musunuz? Ben kendi açımdan söyleyeyim. Siz isterseniz kabul edin, isterseniz etmeyin. Neden yerlerde bazen sürünüyoruz biliyor musunuz? İtaat etmediğimiz için, çok doğru. O Tanrı'nın verdiği vaatler var ya, o vaatleri unutuyoruz bazen. O sıkıntılar içerisinde, o sorunlar içerisindeyken, hatun çok iyi bunu hatırlıyor. O sorunlar içerisinde bocalarken, acılar çekerken aklımıza gelmiyor bu vaatler. Şeytan bizi kör ediyor. Ama hatırla. Hatırla. Bu vaadi hatırla. Oku bir daha lütfen. Yüksek sesle oku bu vaadi. Tekrar oku.
Korkma, çünkü ben seninleyim. Yılma, çünkü Tanrım benim. Seni güçlendireceğim. Evet, sana yardım edeceğim. Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım.
Destek Rab'den geliyor. Amin. Destek Rab'den geliyor. E peki, şimdi diyebilirsiniz ya tamam, Recep abi ya da Recep kardeş, ya bu vaatler o zamanlar verilmiş. Ta 5000 yıl öncesi ya da 4000 yıl öncesi neyse verilmiş. Peki bizler için de geçerli mi? Tabii ki geçerli. Ben bunu çok net bir şekilde görebiliyorum. Örneğin Matta 1. bölümü açın. Matta 1. bölümü açın. Daha orada bütün Rabbin çocuklarına güzel bir vaat var. Matta 1. bölümde 23. ayette.
Kız gebe kalıp bir oğul doğuracak.
Evet.
Adını İmmanuel koyacaklar.
Evet.
İmmanuel, Tanrı bizimle demektir.
Bitti. Bu mesaj etmiyor mu bize? İsa Mesih'in gelişiyle verilen mesaj şuydu. Siz yalnız kalmayacaksınız. Rabbin çocukları, Rabbin evlatları, Rabbin sevgilileri, yalnız kalmayacaksınız. O sizinle birlikte, sizin aranızda olacak. Rab aramızda mı? Amin aramızda. Ruhuyla aramızda, sözüyle bizi desteklemeye, yön vermeye devam ediyor. Peki, Matta bak güzel bir açılış yapıyor. Biliyor musunuz Matta nasıl kapatıyor? Matta nasıl kapatıyor? Yine aynı vaatla. Evet, 28. bölüm 20. ayet. Bakın, sizinle birlikte olacağım vaadıyla açıyor. Yine sizinle birlikte olacağım vaadiyle kapatıyor. 28. bölüm 20. ayet.
Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.
Her an sizinle birlikteyim. Kitabın başında okuyoruz. İmmanuel, Rabbimiz sizinle birlikte olacak. Kitabın sonuna geliyoruz. Öğrencilere diyor ki korkmayın. Dünyanın sonuna dek sizinle birlikte olacağım. Belki son bir ayet okuyalım. Orada noktayı koyalım. Devam ederiz sonra. Çünkü bugün biraz uzayacak. Devam edersem çok uzayacak. Çünkü daha 4 sayfa var. 4 sayfayı bitirmeye çalışmayacağım. Ama son bir ayet okuyacağım. Orada noktayı koyacağım. İbraniler 13. bölüm. O da harika bir ayet. Zaten eski antlaşmada alınan bir ayet ama bizim için de geçerli. Çok çok geçerli bir ayet. Yeni antlaşmada bunu okuyoruz çünkü. 13. bölüm 5. ayet.
Evet. yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun.
Yok o değil. O İbraniler 13 ayet 5. Doğru mu? Ha ondan sonra geliyor zaten. Doğru. Ondan sonra geliyor. Evet. Doğru.
Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi.
Evet. Şimdi başlıyor.
Seni asla terk etmeyeceğim.
Evet.
Seni asla yüzüstü bırakmayacağım.
Evet. Bugün bu pazar ben size diyorum ki belki iki hafta ya da üç hafta sonra neyse artık paylaştığımız zaman burada paylaşma için buraya dikildiğim zaman iki şeyi hatırlayın. Bizim için uyanış dönemi artık başlıyor. Tanrı Yeşu'ya kalk ve yürü dediğine göre Rab bize de diyor ki kalkın artık yürüyün. Oturmanın zamanı değil. Ve ikinci olaraktan Tanrı arkadan şu vaadi veriyor. Teselli olaraktan. Seni asla terk etmeyeceğim. Seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Amin. Amin. Böyle bırakalım.